Ayrım 25, sayfa 204. B. Ahiretteki sorgulanma ve ceza. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde müşriklerin ahirette nasıl sorgulanacaklarını ve nasıl cezalandırılacaklarını görmekteyiz. Öncelikle şu ayetleri ele alabiliriz. Onların hepsini toplayacağı gün Allah meleklere, "Bunlar mı size tapıyorlardı?" diye sorar. Melekler, "Haşa, seni tenzih ederiz. Sen bizim velimizsin, onlar değil. Tam aksine onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu onlara inanıyorlardı," diyeceklerdir. O gün bir kısmınız, bir kısmınıza ne bir fayda sağlar ne de zarar verebilir. Biz zalimlere, "Tadın yalanlamakta olduğunuz azabı," deriz. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, "Bu sizi babalarınızın taptıklarından alıkoymak isteyen bir adamdan başkası değildir," dediler. "Bu sırf uydurulmuş bir yalandır," dediler. İnkar edenler kendilerine gerçek geldiğinde, "Bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir," dediler. Parantez Sebe 40-43. Yüce Allah bu ayetlerde mahşerde neler olacağını, müşriklerin durumunu, bu dünyada mal ve çocuklarının çokluğu ile gururlanıp azap olunmayacaklarını iddia edenlerin halini açıklamaktadır. Dünyada şirk koşan, babalarının yolundan ayrılmayıp onları sıkı sıkıya taklit edenlerin inanış ve davranış durumlarının ahirete yansıması gündeme getirilmektedir. Sonuç olarak inkarın nasıl bir neticeye ulaştığına dikkat çekilmektedir. Yüce Allah her şeyi bildiğine göre mahşer gününde meleklere, "Bunlar mı size tapıyorlardı?" sorusunu niçin sormaktadır? Oysa kafirlerin, yani müşriklerin kime taptıklarını Allah meleklerden daha iyi bilmektedir. Bu soruya şu şekilde cevap verebiliriz. Yüce Allah bunları Kur'an'da anlatmakla insanlara dünya hukuku bakımından bir ilke kazandırmaktadır. Soruşturma yapılmadan ceza verilmemelidir. Başka bir ifadeyle yargısız infaz yoktur. Bu ilke bir toplumu aşiret olmaktan kurtarıp modern toplum yolunda bir basamak üste çıkartan hukukun temel ilkelerinden biridir. Allah, Allah olmasına rağmen sorgulamadan ceza vermemektedir. Bu ilkeyi esası ya da kanunu Maide 116'da da görebiliriz. Allah, "Ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve anamı Allah'tan başka iki tanrı edinin diye sen mi dedin?" buyurduğu zaman o, "Haşa, seni noksan sıfatlardan uzak tutarım. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim sen onu şüphesiz bilirdin. Şüphesiz sen bilinmeyenleri en iyi bilensin," dedi. Yüce Allah üçlü ilah sistemine inananları sorgulamıyor da o üçlü ilahlardan biri zannedileni sorgulamayı tercih ediyor. Yüce Allah Hazreti İsa'nın da söylediği gibi kimin kimleri tanrı edindiğini bildiği halde yine de sorgulamaktadır. Bu sorgulamayla suçun kimde olduğunu tespit edip kafir ve müşriklerin itirazını ortadan kaldırmakta ve müşrikleri muhatap almayıp soruyu tanrı edilene yöneltmektedir. Böylece tapınılan varlığın da sorgulanacağını göstererek bu arada bu tür varlıkların ilah olamayacağını muhataplara bildirmiş olmaktadır. Ele aldığımız Sebe 40'ta da Yüce Allah yine müşriklere değil de tapınılan manevi varlıklar olan meleklere sormaktadır. Şimdi Sebe suresinin 31-33. Ayetlerine dönersek şunu görürüz. Ahirette insanlar suçu birbirlerine atacaklardır. Yoldan çıkarılanlar ile yoldan çıkaranlar tartışmaya gireceklerdir. Yüce Allah sorgulama metodunu bazen suçu işleyenlere değil de suçu işletmiş görünenlere yönelik uygulamaktadır. Yüce Allah'ın meleklere bu soruyu yöneltmesinden anlıyoruz ki, insanların bir kısmı bu dünyada melek veya cin gibi gözle görülemeyen varlıklara tapıyorlardı. İnsanların böylesine sapıklıkları olmuş, oluyor ve olacağı da benzemektedir. Ayetin bu konuya tahsis edilmesinin amacı, insanları böylesine sapıklıklardan caydırıp ateş azabına düşmekten geri almaktır. Bu dünyada insanların birbirlerine faydası ve zararı olabilmektedir. Ama mahşerde kimsenin kimseye faydası ve zararı olmayacaktır. Çünkü bu dünyada Allah'tan başka tanrılara, özellikle cinlere tapanlar, onlardan fayda ummuşlar ve zararlarından korunmak istemişlerdir. Faydalarını elde etmek, zararlarından korunmak için onlara tapınmışlardır. Ama bu sahte tanrıların mahşerde böyle bir etkinlikleri olmayacaktır. Zaten bu dünyada da olmamıştır. Aslında bu fayda ve zarar konusuna başka bir açıdan da bakmamız mümkündür. Bu dünyada tevhid inancına karşı çıkan müşrik ve kafirler birbirlerini oldukça destekleyip birbirlerinden fayda temin ederler. Onları iman edenlere tercih ederler. Dünyada birbirlerine bu şekilde fayda temin edenler, öteki alemde bunu yapamayacaklardır. Ayetin ikinci kısmında yer alan zalim kelimesi müşrik anlamına gelmektedir. Çünkü Lokman 13'e göre şirk büyük bir zulümdür. Ayrıca zulmün anlamı içinde ahiretteki cezayı inkar edip yalanlamak da vardır. Dünyadaki şirk ve inkar önceki alemde ateşe dönüşecek ve Yüce Allah onlara o azabı tatmalarını söyleyecektir. Netice olarak diyebiliriz ki inançlar ve ameller kaybolmamakta, sahiplerini ahirete kadar takip edip önlerine gelmektedir. Yüce Allah, iman, amel, tapınma, tevhid inancı ve şirk konularında bir tür eğitim faaliyeti yapmakta, bu konuların halka nasıl anlatılacağı örneğini de din eğitimcilerine açıkça göstermektedir. Yüce Allah bu ayetlerde zalimlerin kimler olduğunu, nasıl inandıklarını, Kur'an'a ve Hazreti Peygamber'e nasıl tavır takındıklarını anlatmakta, özellikle neyi yalanlayıp da cezaya çarptırıldıklarına geniş bir açılım getirmektedir. Şimdi onların Hazreti Peygamber'e ve Kur'an'a karşı takındıkları tavrı ve gösterdikleri tepkiyi ayetin rehberliğinde ele alabiliriz. Yüce Allah Hazreti Peygamber'e, Kur'an'a ve gerçeğe gösterdikleri tepkiden dolayı müşriklere ve kafirlere azap edeceğine işaret etmektedir. Bu söyledikleri sözlerin ve gösterdikleri tepkilerin arka planında sahte tanrılarını korumak vardır. Sahte tanrılarına olan bağlılıkları bu tepkilerine sebep olmuştur. Ama bu sahte tanrılar insanlığın hayatından bir türlü çıkmamış, türlü kılıklar içinde kendilerini gösterip etkinliklerini sürdürmektedirler. Diğer taraftan müşriklerin ceza hukuku bakımından mahşerdeki durumlarını şu ayetlerde de görebiliriz. Siz ve Allah'tan başka taptıklarınız cehennemin yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz. Eğer onlar birer tanrı olsalardı cehenneme girmezlerdi. Hepsi orada sonuna kadar kalacaktır. Cehennemde onlara inim inim inlemek düşer. Yine onlar orada hiçbir şey işitmezler. Parantez Enbiya 98-100. Bu ayetler hem şirk koşmanın yanlış olduğunu hem de müşriklere neleri getireceğini anlatmaktadır. Ayette geçen küm, siz kelimesi ya da zamiri, müşrikleri şirk koşanları ifade etmektedir. Allah'tan başka taptıklarınız ifadesi de sadece put anlamına alınmamalıdır. Müşriklerin ya da genel anlamda yanlış inanç sahibi insanların taptığı Allah'tan başka tanrılar çok çeşitlidir. Kendi nefsine taptığı gibi azizlere, peygamberlere, putlara, ideolojilere, mala, servete, dinsel otoritelere, onların telkin ettiği sahte ahlaki değerlere, fikirlere de tapmaktadır ve neyi ne zaman tanrı edindiğinin farkında olmadığından gizli şirkin pençesinden kurtulamamaktadırlar. Müşriklerin kendileri ve taptıkları sahte tanrılar mahşerde cehennemin yakıtı olacaklardır. Yakıt olarak tercüme ettiğimiz hasap kelimesi odun anlamına gelmektedir. Hasap kelimesinin hadap ve hatap şeklinde okuyanlar da olmuştur. Neden Yüce Allah hasap diyor da odun anlamına gelen hatap demiyor? Bize göre bunun sebebi hasabın yakıcı olan, yanan ve ısıtan her şeyi ifade etmesidir. Bu maddi ateş olacağı gibi manevi ateş de olabilir. Konuya dünyevi manada yaklaşırsak, müşrikler ve onların taptığı sahte tanrılar, toplumları ve insanlığı ateşe verip cehenneme çevirmekte ve beyinlerin, gönüllerin cehennemi olan nefsin yakıtı olmaktadırlar. Bize göre önce onlar insanlığın tevhid inancını yıkmakla manevi alanı cehenneme çevirmektedirler. Diğer taraftan onlar cehennemi bu dünyadan ahirete taşımakta ve oradaki cehennemin yakıtı olmaktadırlar. İşte şirk bir ateştir. Bu ateşi taşıyanlar da müşriklerdir. Bir taraftan da cehennem ateşi onların gönüllerinde bir mum gibi tutuşacak ama mumun alevi mumu eritmeden yanacaktır. Demek ki inançlar ateşe dönüşecektir. Tevhid inancı nura, ışığa, şirk ve inkarda ateşe dönüşecektir. Parantez Bakara 24, Hadid 12. Müşriklerin kendileri cehennemin yakıtı olurken aynı zamanda o cehenneme de gireceklerdir. Demek ki önce kendi cehennemlerinin ateşini yakacak, sonra da kendileri onun içine gireceklerdir. Yüce Allah, müşriklerin Allah'tan başka varlıklara, nesnelere tapmalarının yanlış olduğunu, bu sahte tanrıların neden tanrı olamayacaklarını ispatlayarak açıklamaktadır. Tanrı olan bir varlığın cehenneme gitmemesi gerekir. Demek ki onların tanrılık verdikleri bu varlıklar, kendilerinden üstün bir tanrının kuracağı cehenneme gitmektedir. Kendisinden üstün olan bir tanrıya denk olabilecek bir tanrı olmasına imkan var mıdır? Ayrıca tanrı edinen müşrikler ile tanrı edinilenler veya kendilerini insanlara tanrı gibi sunanlar çok uzun süreli olarak cehennemde kalacaklardır. Bu ayette Yüce Allah çok önemli bir metot kullanmaktadır. İnsanların zihni ile meselelere bakıp değerlendirmesini yapmakta, böylece başkalarının düşünce tarzı ile alay etme ve olgulara yaklaşıp açıklamalar yaparak doğru veya yanlış olduklarını onlara gösterme metodunu bize öğretmektedir. Diğer taraftan, ayetten şu neticeyi de çıkartıyoruz. Yüce Allah'ın bir önceki ayet ile bu ayette kullandığı kendisinden başka tanrılar ifadesinden cansız putları değil de canlı varlıkları anlıyoruz. Çünkü putun cehenneme gitmesi diye bir şey söz konusu değildir. Kendilerini tanrı olarak insanlara sunmuş olanlar cehenneme gidip orada sonuna kadar kalacaklardır. Allah'la beraber başka tanrı edinenlerin diğer bir ceza şekli de yardımcısız, parantez, İsra 22, kınanmış ve uzaklaştırılmış olarak kalmalarıdır. Parantez, İsra 39. Ayrıca Yüce Allah Hac suresinin 31. ayetinde müşrikin durumunu yüksekten düşüp kuşlar tarafından yenen veya rüzgarın uzaklara savurduğu bir leşe benzetmektedir. Müşrikler için takdir edilen diğer bir ceza şekli de Yüce Allah'ın onların iyi amellerini boşa çıkarması, yani değerlendirmeye tabi tutmamasıdır. Parantez En'am 88, Tevbe 17. 3. Eman isteyen müşrikin durumu. Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse, Allah'ın kelamını dinleyinceye kadar ona eman ver. Sonra yine Müslüman olmazsa onu güven içinde varacağı yere ulaştır. İşte bu müsamaha onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Parantez Tevbe 6. Bu ayetin analizinden şu ilkeleri çıkartmak mümkündür. Ve eğer müşriklerden biri senden eman dilerse. Müşrik bir komşunun sığınması, güvence istemesi halinde ne yapılacağı konusuna açıklık getirmektedir. Bu ayet önceki ayetlerin devamı durumundadır. Allah güvence istemeyi önemi dolayısıyla ele almaktadır. Allah'ın kelamını dinleyinceye kadar ona eman ver. Eman dileyene Kur'an dinletilecektir. Bu da dinin tebliğ metotlarından biridir. Sonra onu güven içinde varacağı yere ulaştır. Bu bölümü ayetin birinci bölümü ile birlikte düşünürsek şu neticeye ulaşırız. Müşrik olan bir kimseye Kur'an dinletilecek, onun ardından Müslüman olup olmaması kendi kararına bırakılacaktır. İnsanlar inançlarını ve dinlerini seçmekte serbesttirler. Bu özgürlük onların elinden alınamaz. Ayet, Müslüman olmasa bile onu güven içinde emin bir yere ulaştırma sorumluluğunu Müslümanlara yüklemektedir. Yollarını serbest bırakma işi 5. ayetin sonunda ifade edilmiştir. Artık yollarını serbest bırakınız. Fakat 6. ayetteki ifade şöyledir. Sonra onu ulaştır. Yani serbest bırakmak yeterli değildir. Bizzat güvende olacağı yere ulaştırılacaktır. Müslümanlığı kabul etmese bile böyle yapılması inanç özgürlüğüne delil teşkil etmektedir. Dinde zorlama yoktur. Parantez Bakara 256. Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen inanmaları için insanları zorlayacak mısın? Parantez Yunus 99. Demek ki Müslümanlar tevhid inancını benimsemeyen müşrik veya kafirler bu tutumlarını Müslümanlara karşı düşmanlık haline getirmedikçe ve Müslümanlardan güvence istedikleri müddetçe onlara din ve inanç konusunda zorlama olmayacaktır. Onlara Kur'an'ın dinletilmesi yeterlidir. Eğer söz konusu insanın gönlü açıksa, gerekli etkiyi Kur'an zaten yapacaktır. Gönlü tevhid inancını kabullenmeyen insana zorla bu inanç kabul ettirilse bile onun geçerliliği yoktur. Çünkü burada önemli olan o kişinin hür iradesiyle kararını verip seçimini yapmasıdır. İşte bu onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Allah o insanın Müslüman olmadığı halde güven içinde bulunacağı yere ulaştırılmasını Müslümanlara niçin yüklemektedir? Bilmemelerinden dolayı bu müsamaha onlara yapılmaktadır. Buradan da bilmeyen insana ceza vermeden önce öğretime tabi tutulması gerektiği ilkesini öğreniyoruz. Bilmeyen insana müsamahalı davranmak hem Allah'ın emri hem de Hazreti Peygamber'in sünnetidir. Bu durum aynı zamanda bilginin yüceliğini ve önde gelen bir değer olduğunu göstermektedir. Dikkat edilirse Allah burada kavimden yani topluluktan bahsetmekte, bir nevi toplumsal cehaleti gündeme getirmektedir. En'am suresinin 131. ayetinde halkı habersiz olan ülkeleri Rabbin haksızlıkla helak edici değildir. Kuralı konmuştur. Ayetin tamamından da şu ilkeyi çıkarıyoruz. Yüce Allah Hazreti Peygamber'e sen senden güvence dileyene İslam'ı anlat, onunla konuş demiyor da Kur'an'ı dinletmesini ona emrediyor. O müşrikin birebir Kur'an ile karşı karşıya kalmasını emir buyurmaktadır. Bu metot din alimi ve görevlilerinin de metodu olmalıdır. İnsanlara Kur'an'ı aktarmalılar fakat kendi görüşlerini araya karıştırmamalıdırlar. Önemli olan Kur'an'ı insanlara dinletebilmek, onlara ulaştırabilmektir. Gerisi kişilerin kendi seçimlerine ve karar vermelerine kalmıştır.